Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 28. ayrım. Pete'in dolap kapağını tekmeleyen ayakları diğerlerinin kesik ve hırıltılı nefeslerini bastırmıştı. Ancak biz dinlerken enerjisi azalmaya başladı. Vuruşları düzensiz bir ritm kazandı ve sonra hiçbir şey kalmadı. O da öldü mü acaba diye merak ettim. Finnick boksa bakarak öldü mü diye sordu. Başımı evet der gibi salladım. Buradan çıkmalıyız. Hemen. Bir sokak dolusu kozayı harekete geçirdik. Bizi güvenlik kameralarıyla kaydettiklerinden emin olabilirsiniz. Castor kesinlikle dedi. Bütün sokaklar güvenlik kameralarıyla dolu. Her iddiasına girerim, bizim spot çektiğimizi görünce siyah dalgayı elle kumanda edip devreye soktular. İletişim cihazlarımız neredeyse hemen çalışmaz oldu. Büyük ihtimalle bir elektromanyetik sinyal aygıtı var. Ama kampa ulaşmamızı sağlayabilirim. Holoyu bana ver. Jackson, aleti almak için uzandı ama ben göğsüme bastırdım. Hayır, box onu bana verdi. Saçmalama diye çıkıştı. Tabii ki onun olduğunu düşünüyordu. İkinci komutan oydu. Doğru dedi Holmes. Ölürken üst düzey güvenlik yetkisini Katniss'e devretti, ben gördüm. Jackson, böyle bir şey neden yapsın ki diye sordu. Gerçekten neden? Son 5 dakikada yaşanan dehşet verici olaylar zihnimin içinde fır dönüyordu. Box'un parçalanıp ölmesi, Pete'in öldürücü hiddeti, Michelle'in kanlı ve ağa hapsolmuş bedeninin o pis kokulu siyah dalga tarafından yutulması. Box'a döndüm. Hayatta olmasına deli gibi ihtiyacım vardı. Birden onun, belki de yalnızca onun, tamamen benim yanımda olduğundan emin olmuştum. Son emirlerini düşündüm. Onlara güvenme. Geri dönme. Pete'i öldür. Yapmaya geldiğin şeyi yap. Ne demek istemişti? Kime güvenmeyecektim? İsyancılara mı? Coyne mi? Şu anda bana bakmakta olan insanlara mı? Geri dönmeyecektim ama Pete'in kafasına bir kurşun sıkamayacağımı bilmesi gerekirdi. Sıkabilir miydim? Sıkmalı mıydım? Box buraya gelmekteki asıl amacımın sıvışıp Snow'u tek başıma öldürmek olduğunu hissetmiş miydi? Bunca sorunun yanıtını hemen şimdi bulamazdım. Bu yüzden ilk iki emri yerine getirmeye, kimseye güvenmemeye ve Kapitol'ün işlerine doğru ilerlemeye karar verdim. Ama bunu nasıl makul gösterebilirdim? Holo'nun bende kalmasına izin vermelerini nasıl sağlayabilirdim? Çünkü ben Başkan Coyne adına özel bir görevdeyim. Ve sanırım bundan yalnızca Box haberdardı. Bunun Jackson'ı ikna etmesi imkansızdı. Neymiş o görev diye sordu. Neden onlara gerçeği söylemiyordum? Uydurabileceğim her şeyden daha akla yatkındı. Ancak intikam gibi değil, gerçek bir görev gibi göstermem gerekecekti. Bu savaşın neden olacağı can kaybı, nüfusumuzun devamını önleyecek noktaya varmadan Başkan Snow'u öldürmek. Sana inanmıyorum dedi Jackson. Şu andaki komutanın olarak üst düzey güvenlik yetkisini bana devretmeni emrediyorum. Hayır dedim. Bu Başkan Coyne'in emirlerini doğrudan ihlal etmek olur. Silahlar doğruldu. Yarısı bana, diğer yarısı da Jackson'a dönüktü. Tam birimiz ölecekken Cressy de araya girdi. Doğru dedi. Burada olma nedenimiz bu. Plutark bunun ekrana yansımasını istiyor. Alaycı Kuş'un Başkan Snow'u öldürüşünü kaydedebilirsek savaşın sona ereceğine inanıyor. Bu sözler Jackson'ı duraksatmıştı. Silahıyla dolabı işaret etti. O neden burada? İşte şimdi beni hazırlıksız yakalamıştı. Coyne'in beni öldürmeye programlı, dengesiz bir çocuğu böyle bir kilit bir göreve dahil etmesi için akla yatkın tek bir neden düşünemiyordum. Ve bu hikayemi gerçekten zayıflatıyordu. Cressida bir kez daha imdadıma yetişti. Çünkü Cesar Flickerman'ın 2 oyun sonrası röportajı Başkan Snow'un özel konutunda çekildi. Plutark, Pete'in hakkında çok az şey bildiğimiz bu yer konusunda bize rehberlik edebileceğine inanıyor. Cressida'ya neden benim için yalan söylediğini ve neden kendi kendime atadığım bu göreve devam etmemiz için mücadele ettiğini sormak istiyordum ama zamanı değildi. Gale, gitmeliyiz dedi. Ben Katniss'i takip edeceğim. Siz gelmek istemiyorsanız kampa dönün ama artık harekete geçelim. Holmes dolabın kilitini açtı ve kendinden geçmiş Pete'i omzuna attı. Hazırız. Leaks bir box dedi. Onu alamayız. Bunu anlardı dedi Finnick. Boksun silahını omzundan kurtardı ve kendi askısına yerleştirdi. Yolu göster askere Verdiğin. Yolu nasıl göstereceğimi bilmiyordum. Yön bulmak için Holo'ya baktım. Hala aktif durumdaydı ama bana bir faydası olmadığı için ölü de sayılabilirdi. Düğmeleri kurcalayacak ve nasıl çalıştığını çözecek zaman yoktu. Bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Box, senin bana yardım edeceğini söylemişti dedim Jackson'a ve sana güvenebileceğimi. Jackson yüzünü buruşturdu. Holo'yu elimden çekip aldı ve bir emir girdi. Bir dört yol ağzı belirdi. Mutfak kapısından çıkarsak orada küçük bir avlu var. Sonra da başka bir binanın arka tarafı. Şu anda bir kavşakta birleşen dört sokağa tepeden bakıyoruz. Her yöne yayılmış kozaların ışıklarının yanıp söndüğü harita kesidine bakarak yönümü bulmaya çalıştım. Ve bunlar yalnızca Plutark'ın varlığından haberdar olduğu kozalardı. Holo, ne geride bıraktığımız blokta mayınların ve siyah bir duman kaynağının olduğunu ne de ağın dikenli tellerden yapıldığını gösteriyordu. Artık konumumuzu bildikleri için bunların dışında bir de baş etmemiz gereken barış muhafızları olabilirdi. Bütün bakışları üstümde hissederek dudağımın iç kısmını ısırdım. Maskelerinizi takın, geldiğimiz yoldan gideceğiz. İtirazlar. Seslerini bastırmak için var gücümle, dalga o kadar güçlü ise yolumuzdaki diğer kozaları tetiklemiş ve yutmuş olabilir dedim. İnsanlar durup düşündüler. Pollux kardeşine bir iki işaret yaptı. Castor, kameraları da etkisiz hale getirmiş olabilir diye tercüme etti. Dalga lensleri kaplamış olabilir. Gale, çizmelerinden birini tezgahın üzerine dayadı ve parmak ucundaki siyahlığı incelemeye başladı. Mutfak tezgahından bir bıçak aldı ve siyah maddeyi kazıdı. Aşındırıcı özelliği yok. Sanırım amaç bizi boğmak ya da zehirlemekte. League 1, büyük olasılıkla en iyi seçeneğimiz bu dedi. Maskeler takıldı. Finnick, külçe gibi duran Pete'in maskesini yerleştirdi. Cressida ve League 1, sersemlemiş haldeki meseleyi aralarına alıp omuz verdiler. Birinin komuta pozisyonuna geçmesini beklerken bunun artık benim görevim olduğunu hatırladım. Mutfak kapısını ittim ve hiçbir dirençle karşılaşmadım. Oturma odası ve koridorun dörtte üçlük kısmına bir santimlik siyah, yapışkan bir madde yayılmıştı. Çizmemin ucuyla usulca yoklayınca jöle kıvamında olduğunu gördüm. Ayağımı kaldırdım. Hafifçe esnetince yerine geri geldi. Jölenin üzerinde üç adım atıp arkama baktım. Ayak izi bırakmamıştım. Bugün başımıza gelen ilk iyi şey buydu. Oturma odasını geçerken şöyle birazcık daha kalınlaştı. Ön kapıyı, içeriği galonlarca siyah jöle dolmasını bekleyerek yavaşça açtım. Ama madde biçimini koruyordu. Pembe turuncu blok siyah boyayla boyanmış ve kurumaya bırakılmış gibi görünüyordu. Parke taşlar, binalar ve hatta çatılar jöleyle kaplanmıştı. Sokağın üstünde kocaman bir gözyaşı damlası asılıydı. İçinden iki şekil uzanıyordu. Bir silah namlusu ve bir insan eli. Mitchell. Grubun geri kalanı yanıma ulaşana dek kaldırımda durup ona baktım. İçinizden herhangi bir nedenden ötürü geri dönmesi gereken biri varsa zamanıdır dedim. Soru sorulmayacak, sorun çıkarılmayacak. Kimsenin geri çekilmeye niyeti yok gibiydi. Bu yüzden çok fazla zamanımızın olmadığını bilerek Kapitol'ün içine doğru ilerlemeye başladım. Jöle burada daha da derindi. 10-15 santim kalınlığa ulaşmıştı ve ayağınızı her kaldırışınızda şapırtılı bir ses çıkıyordu. Ama ayak izlerimizi saklamaya devam ediyordu. Önümüzde uzanan pek çok bloğu etkileyebildiğine göre dalga cidden çok büyük ve kuvvetli olmalıydı. Büyük bir dikkatle ilerlememe rağmen diğer kozaları tetiklemesi konusunda haklı olduğumu düşünüyordum. Bir blok, iz sürücü arıların altın renkli gövdeleriyle kaplıydı. Dumana yenik düşüp serbest kalmış olsalar gerekti. Biraz ötede bir bina tamamen çökmüştü ve üzeri jöleyle kaplı bir kümbet olarak öylece duruyordu. Ortada bir sorun olup olmadığını görmek için son hızla kavşağa doğru koşarken elimi kaldırıp diğerlerine beklemelerini işaret ettim. Ama görünüşe bakılırsa dalga, kozaları hiçbir isyan mangasının yapamayacağı şekilde dağıtmıştı. Beşinci bloğa vardığımızda dalganın hızının bu noktada azalmaya başladığını gördüm. Jöle yalnızca 2 santim kalınlığa düşmüştü ve bir sonraki kavşaktan bize bakan bebek mavisi çatıları görebiliyordum. Akşamüstü çökerken ışık bir hayli azalmıştı ve acilen bir yere sığınıp plan yapmamız gerekiyordu. Bloğun 1/3'lik mesafesinde bir binada karar kıldım. Holmes, levye ile kilidi açtı. Diğerlerine içeri girmeleri emrini verdim. Bir dakika kadar sokakta durdum ve son ayak izlerimizin de gözden kaybolmasını izledikten sonra kapıyı arkamdan kapattım. Silahlarımıza yerleştirilmiş fenerlerin ışığı, dört bir duvarı her dönüşümüzde, kendi yüzlerimizle karşı karşıya kalmamıza neden olan aynalarla kaplı oturma odasını aydınlatmaya yetmişti. Gale pencereleri yokladı. Zarar görmediklerinden emin olunca maskesini çıkardı. Sorun yok. Kokusunu duyabilirsiniz ama çok güçlü değil. Dairenin planı, ilk sığındığımız dairenin birebir aynısı olmalıydı. Ön cepheyi kaplayan jöle yüzünden içeriye gün ışığı girmesi imkansızdı. Ancak mutfak panjurlarının arasında bir miktar ışık süzülüyordu. Koridor, banyolu iki yatak odasına açılıyordu. Dönen bir merdiven, ikinci katın büyük kısmını oluşturan açık bir alana çıkıyordu. Üst katta pencere yoktu ama büyük olasılıkla evi telaşla tahliye eden kişi ışığı açık bırakmıştı. Duvarlardan birinde boş fakat yumuşak bir ışık saçan büyük bir televizyon ekranı vardı. Odanın etrafına kabarık koltuk ve sandalyeler serpiştirilmişti. Hepimiz buraya toplanıp rahat koltuklara çöktük ve soluk alıp verişimizi düzene sokmaya çalıştık. Her ne kadar kelepçeli ve bilinci kapalı olsa da Jackson silahını Holmes'un bıraktığı açık mavi kanepede boylu boyunca yatan Pete'den bir an ayırmıyordu. Onunla ne yapacaktım ve çekim ekibiyle ya da dürüst olmak gerekirse Gale ve Finnick dışında herkesle. Snow'un peşine tek başına düşmektense o ikisiyle hareket etmeyi tercih ederdim. Ancak holoyu okumayı becersem bile rolden ibaret bir görev için 10 kişiyi Kapitol sokaklarında peşimde gezdiremezdim. Elime fırsat geçmişken onları geri mi göndermeliydim? Bunu yapabilir miydim ki? Yoksa hem onlar hem de benim amacım için çok tehlikeli mi olurdu? Belki de ölüm öncesi sanrılı bir hale giren Box'u dinlememeliydim. Belki de tamamen dürüst davranmalıydım ama o zaman komuta Jackson'a geçerdi ve kendimizi kampta bulurduk. Ve orada Coyne'e bazı yanıtlar vermek zorunda kalırdım. Herkesi içine sürüklediğim karmaşanın ağırlığı beynime çökerken o da uzaktan gelen bir dizi patlamayla sarsıldı. Jackson bizi sakinleştirmek için yakın değildi dedi. En az 4-5 blok ötede. League 1, Box'u bıraktığımız yerde dedi. Kimseden bir hareket gelmemesine rağmen televizyon yüksek perdeden bir bip sesi çıkararak açıldı ve grubun yarısının ayağa fırlamasına neden oldu. Cressida, bir şey yok dedi, acil durum yayını. Kapitol'deki bütün televizyonlar aynı anda devreye girer. İşte bombanın Box'u paramparça etmesinden hemen sonraki halimizle ekrandaydık. Biz toparlanmaya ve sokağa dolan siyah jöleye direnmeye çalışıp durumun kontrolünü kaybederken fondaki bir ses izleyicilere gördüklerini izah ediyordu. Dalga, kameraları devre dışı bırakana kadar kaosu seyrettik. Gördüğümüz son şey, sokakta tek başına kalan ve Mitchell'ı havada tutan kabloları vurmaya çalışan Gale oldu. Muhabir, Gale, Finnick, Box, Pete, Cressida ve beni isimlerimizle tanıyordu. Castor, havadan yapılmış çekim yok. Box, hava araçları konusunda haklıymış dedi. Ben bunu fark etmemiştim ama sanırım bu bir kameramanın yakalayacağı türden bir şeydi. Çekim, sığındığımız dairenin arka tarafındaki avludan devam ediyordu. Barış muhafızları, bir önceki saklanma noktamızın karşı tarafında çatıya sıralanmışlardı. Daire dizisine bombalar atılmış ve daha önce duyduğumuz patlama sesleri yükselmişti. Binada enkaz ve toz yığınına dönüşmüştü. Şimdi canlı yayına geçmiştik. Bir muhabir çatıda barış muhafızlarının yanındaydı. Arkasında bir bina yanıyordu. İtfaiyeciler su hortumlarıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Öldüğümüz ilan edildi. Holmes, sonunda şans bize biraz da olsa güldü dedi. Haklıydı sanırım. Kapitol'ün peşimizde olmasından iyi olduğu kesindi. Ancak kendimi bu haberin 13'teki yankılarını düşünmekten alamıyordum. Annem, P, Prim, Hazel, çocuklar, Annie ve Hamid ve 13'teki pek çok insan. Az önce ölümümüzü izlediklerini sanıyorlardı. Babam, önce kız kardeşimi kaybetmişti, şimdi de dedi Leakbeer. Görüntüleri tekrar tekrar yayınlamalarını izledik. Zaferlerinden, özellikle bana karşı zafer kazanmış olmaktan müthiş mutluydular. Alaycı kuşun isyan gücüne yükselişiyle ilgili montaj görüntüler yayınlamak için canlı yayından ayrıldılar. Sanırım bu kısmı bir süre önce hazırlamışlardı çünkü bir hayli cilalı görünüyordu. Sonra birkaç muhabirin hak edilmiş vahşetli sunumu tartışabilmesi için yeniden canlı yayına bağlandılar. Snow'un daha sonra resmi bir açıklama yapacağı sözünü verdiler ve ekran yeniden karardı. İsyancılar yayını bozmak için herhangi bir girişimde bulunmamışlardı. Bu bana haberin doğruluğuna inanmış olduklarını düşündürdü. Eğer öyleyse artık gerçekten tek başımıza kalmıştık. Gail, artık ölü olduğumuza göre bir sonraki hamlemiz ne olacak diye sordu. Bariz değil mi? Hiç kimse Pete'in bilincinin yerine geldiğini fark etmemişti. Bizi ne kadar zamandır seyrettiğini bilmiyordum ama yüzündeki üzgün ifadeye bakılırsa sokakta olanları görmüştü. Nasıl delirdiğini, kafamı patlatmaya kalkıştığını ve Mitchell'ı kozanın üstüne savurduğunu. Acı içinde oturur pozisyona doğruldu ve Gale'e döndü. Bir sonraki hamlemiz beni öldürmek olacak dedi. Bu, son bir saat içinde Pete'in ölümü için yapılmış ikinci talepti. Jackson, saçmalama dedi. Pete, biraz önce ekibinizden birini öldürdüm dedi. Onu üstünden ittin, tam o noktadaki ağı tetikleyeceğini bilemezdin dedi Finnick, Pete'i yatıştırmaya çalışarak. Kimin umurunda, sonuçta ölmedi mi? Pete'in yanaklarından yaşlar dökülüyordu. Bilmiyordum, daha önce kendimi hiç böyle görmedim. Katniss haklı, ben bir canavarım, mutluyum. Snow'un silaha dönüştürdüğü asıl benim. Bu senin hatan değil Pete dedi Finnick. Beni yanınızda götüremezsiniz. Birini daha öldürmem an meselesi. Pete çevresine çelişkili yüzlerimize baktı. Belki de beni bir yerde bırakıvermenin daha nazikçe olacağını düşünüyorsunuz. Şansımı deneyebilmem için. Ama bunun beni Kapitol'e teslim etmekten bir farkı yok. Beni Snow'a geri göndermekle iyi edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Pete... Bir kez daha Snow'un ellerinde, eski benliğinden en ufacık bir kırıntı kalmayana dek işkence ve zulme uğrayacak bir Pete. Nedense beynimin içinde idam ağacının son dörtlüğü dönmeye başlamıştı. Adamın, sevgilisinin, onu dünyada bekleyen kötülükle yüzleşmesindense ölmesini tercih ettiği bölüm. Geliyor musun o ağaca? Boynuna ilmekten bir kolye tak, dur yanımda. Çok tuhaf şeyler olmuştu orada. Gece yarısı buluşsaydık o idam ağacında, daha tuhaf olmazdı aslında. Gail, seni öyle bir şey olmadan öldürürüm dedi, söz veriyorum. Pete bu teklifin güvenilirliğini değerlendirir gibi tereddüt etti, sonra başını salladı. Bir faydası yok, ya bunu yapmak için orada olamazsan. Ben de hepinizde olan şu zehir haplarından istiyorum. Gece kilidi. Kampta bir tane hap vardı. Alaycı kuş tulumumun kolundaki yarıkta duruyordu. Üniformamın göğüs cebinde de bir tane vardı. Pete'e vermemiş olmaları çok ilginçti. Belki de Coin, Pete'in hapı beni öldürme fırsatını yakalamadan almasından çekinmişti. Pete kendi işini hemen şimdi bitirmek mi, yoksa bizi onu öldürme zahmetinden kurtarmak mı istiyordu, pek net değildi. Ya da belki de ancak Kapitolo'nu esir alacak olursa kendini öldürecekti. İçinde bulunduğu ruh haliyle en kısa zamanda ölmeyi tercih edeceğinden emindim. Bu, hepimizin işini kolaylaştırırdı. Onu vurmak zorunda kalmamak. Saldırganlık halleriyle başa çıkma problemini basitleştireceği muhakkaktı. (28) ayrımın sonu. Sayfa 314. Devamı 29. ayrımda.